Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 59.
Batı cephesindeki duraklama kısa sürdü. Yunanlar savaşı kazanmak için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Silah altına alınanların sayısı artırılarak Anadolu'daki Yunan ordusunun asker sayısı 200 bine yükseltildi. Dipnot, Llewellyn Smith, 222 notlar. 12 Haziran'da Kral Konstantin büyük ölçekli bir saldırı planını General Papoulas ile görüşmek üzere İzmir'e geldi. Saldırı 10 Temmuz'da başlatıldı. Türkler de bu sürede asker sayısını arttırdığından iki ordunun gücü hemen hemen birbirine eşitti. 126 bin Yunan askerinin saldırısına karşılık Türk ordusu hatlarını 122 bin askerle savundu. Ama yine Yunanlar daha iyi silahlanmıştı. Türklerin 160 sahra topu, 700 makineli tüfeği ve 4 uçağına karşılık Yunanların 410 topu, 4000 makineli tüfeği ve 20 uçağı vardı. Dipnot Erikan, sayfa 685. Yunan saldırısının ana gücü güneyden Kütahya'ya yönlendirildi. İlk hedefi Afyon Karahisar ile Kütahya arasındaki demir yolu bağlantısını kesmek ve kuzeye yönelip Eskişehir'deki Türk karargahını kuşatmaktı. Birliklerinin büyük bir bölümünü kuzeyde İnönü yöresinde tutan İsmet Paşa hazırlıksız yakalandı. Gücünün bölündüğü dört grup arasında koordinasyon zayıftı ve iki kanattan takviye güçlerinin kaydırılması çok yavaş olduğundan yaşamsal önem taşıyan orta kesime yardım çok zordu. Daha sonra yapılan bir meclis araştırması 18 Türk tümeninden yalnızca 5'inin savaşa katıldığını ve diğerlerinin gereksiz yere yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Dipnot Rıza Nur, Cilt 3, sayfa 185-186. Komutanlardan ikisi Ayıcı Arif ve Deli Halit cesur, aceleci ama inatçıydılar ve İsmet Paşa'nın emirlerine küçümseyerek bakıyorlardı. Yunanlar 17 Temmuz'da Kütahya'yı ele geçirip kuzeydoğuya Eskişehir'e doğru yöneldiler. Kütahya'nın düştüğü gün İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal'den kısa bir telgraf geldi. Eğer bir mahzuru yoksa seninle vaziyeti görüşmek üzere derhal yola çıkıyorum. Ertesi sabah saat 5'te İsmet Paşa Mustafa Kemal'i Eskişehir tren istasyonunda karşılayıp kentin güneyindeki karargahına götürdü. Toplantıda hazır bulunan bir subayın anlattığına göre Mustafa Kemal, "Savaşı deja kaybetmişiz değil mi?" diye sordu. Şimdiden yerine en sevdiği Fransızca sözcüğü kullanmıştı. "Öyle görünüyor," diye yanıtladı İsmet Paşa. "Öyleyse işimiz orduyu kurtarmak, yeni bir mevzide hazırlanmak olmalıdır. Kademe kademe Sakarya gerisine kadar çekilmelidir. Emri hemen yazalım." Dipnot, Altay, sayfa 290. İsmet Paşa ise olayı farklı anlatıyor. Ona bakılırsa bu görüşme 19 Temmuz'da birlikleri Eskişehir'i boşalttıktan sonra gerçekleşti. Dediğine bakılırsa Yunanlılara Eskişehir'de bir karşı saldırı yapmayı önermiş ve eğer başarıya ulaşamazsa askerlerini Sakarya Nehri'nin doğusuna çekecekmiş. Mustafa Kemal bunu kabul edip Ankara'ya dönmüş. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 257. 21 Temmuz'da Türk ordusu büyük çaplı bir karşı saldırı başlattı. Ne var ki geri püskürtüldü ve gücü biraz daha zayıfladı. Mustafa Kemal akşamüstü cephe komutanlarına karşı saldırılar başarılı olmadığı takdirde ordunun tümünün geri çekilmesini söyledi. Ama hala daha güneydeki düşman birliklerini durdurabilme umudunu yitirmemişti. Dipnot Erikan, sayfa 696-697. Sakarya Nehri kıvrımının güneyinde kalan bu kesimi Albay Fahrettin Altay komutasındaki süvari birlikleri savunuyordu. Başlangıçta Bursa'dan Eskişehir'e yapılacak bir saldırıya karşı kuzey kesimine konuşlandırılmış olan süvari birlikleri, aceleyle kentin güneydoğusundaki açık ovaya kaydırılıp atların hızlı hareketine daha uygun bir bölgeye getirilmişlerdi. Buradaki sorun Temmuz ayında ovanın sıcaktan kuruması ve askerlerle atlara yiyecek içecek sağlamanın güçleşmesiydi. Albay Fahrettin'in süvarileri 23 Temmuz'da Afyon Karahisar'ı yine Yunanlara terk ederek geri çekilen ordunun batı kanadını korumakla başarılı oldular. Dipnot, Altay, İstiklal Harbimizde Süvari Kol Ordusu, sayfa 14-19, Özerdim, sayfa 56. Kuzey kesiminde Türk birlikleri de kuşatılmaktan kurtuldu ama geri çekilme çok düzensizdi. Eskişehir'deki malzeme depoları terk edildi. Yine Eskişehir'den Sakarya'ya uzanan demir yolu hasar verilmeden bırakıldı ve firar eden binlerce asker Yunanlılardan kaçan sivillere katıldı. Dipnot Erikan, sayfa 699-701. Yunanlıların Kütahya ve Eskişehir'de kazandıkları zaferlerin sonunda Türk ordusundan firar edenlerin sayısı 31 bin olarak tahmin edildi ve kısa sürede bu sayı 48 bine ulaştı. Dipnot, Alkan, sayfa 37. Büyük Millet Meclisi ordusu çarpışmalardan yaklaşık 40 bin asker yitirerek çıkmıştı. Dipnot Arıkoğlu sayfa 235. Kütahya ve Eskişehir'deki yenilgilerin haberini aldığı zaman Mustafa Kemal'in hayranlarının iddia ettiği kadar kesin kararlı olduğu bilinmiyor. Ama hızlı bir geri çekilme işlemini onayladığı kuşkusuzdur. Deneyimleri ona ordunun topraklardan daha önemli olduğunu öğretmişti. Ama birdenbire kendini tehlikeyle karşı karşıya buluvermiş bir sınır kenti haline gelen Ankara'da bunu açıklamak çok zordu. Mecliste gürültüler kopuyordu, sivil halk paniğe kapılmıştı. 24 Temmuz'da Başbakan Fevzi Çakmak meclise Ankara'yı bir hafta içinde boşaltma ve hükümeti Kayseri'ye taşıma kararının alındığını bildirdi. Ordu ağır kayıplar verdikten sonra yeni mevzilere geri çekilmişti. Gerekirse zafer kazanana dek çarpışmayı sürdürmek için biraz daha çekilebilirdi. Konuşmasının ardından yenilgiden sorumlu komutanların cezalandırılması istemleri geldi. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reis olarak bizzat ben mesulüm diye yanıtladı Fevzi Çakmak. Bunun üzerine meclis durumu araştırmak üzere birkaç üyeyi cepheye göndermeye karar verdi. Her şart altında Ankara savunulacaktı. Bürolar ve belgeler Kayseri'ye gönderilecek ama meclis oturumlarını Ankara'da sürdürecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 237. Vekillerin ve önde gelen mebusların ailelerinin kentten ayrılmasına eşlik edecek askeri refakatçiler hazırlandı. Dipnot Terzioğlu sayfa 51. Komutanlardan birinin Mustafa Kemal'in büyük savaşta kurmay başkanı olan albay, sonra general İzzettin Çalışlar, karısı onun evine koştu. İki çocuğu olduğunu ve Ankara'dan gitmek için paraya gereksinim duyduğunu söyledi. Mustafa Kemal üzerinde bulunan paranın tümü olan 50 lirayı ona verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Bu arada meclisin asker üyeleri cephede görev yapabilmek için izin aldılar. Dipnot Goloğlu cilt 4 sayfa 170. Cephe komutanı İsmet Paşa kendisine 15 bin yeni asker sağlanabilirse çarpışmayı Ankara'nın batısında karşılayabileceğini bildirdi. Mebuslar derhal askeri alma dairelerine koştular ve silah altına alınanlar Ankara'ya ulaşmaya başladı. Buradan trenle Sakarya Nehri'ne en yakın istasyon olan Polatlı'ya gönderildiler. Dipnot Arıkoğlu sayfa 239. Mustafa Kemal de 26 Temmuz'da Polatlı'ya kısa bir ziyaret yaptı. Dipnot Özerdem sayfa 57. Dönüşünde çok önemli bir karar onu bekliyordu. Meclis üyelerinin çoğu kendisini büsbütün politikaya vermesi yerine ordunun komutasını eline alması gerektiğini uzun zamandır söylemekteydi. 4 Ağustos'ta yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal'in başkumandan ilan edilmesi önerisi gündeme geldi. Bu yepyeni bir adım sayılırdı. Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre başkumandanlık ünvanı padişaha aitti. Ama Mustafa Kemal karşısındaki tehlikeyi olduğu kadar fırsatı da görebiliyordu. 1927 yılında meclisteki muhaliflerinin savaş meydanında başarılı olamadığı takdirde kendisinden kurtulmaya umduklarını iddia edecekti. Meclisin bütün yetkisi kendisine verildiği takdirde bu görevi 3 ay için kabul edeceğini açıkladı. Bir kenara atılacaklarından korkan bazı meclis üyeleri için bu istem çok fazlaydı. Uzun tartışmalardan sonra 5 Ağustos'ta orta nokta bulundu. Mustafa Kemal askeri konularda meclisin bütün yetkisine sahip olacaktı. Dipnot, 4-5 Ekim 1921 tarihli görüşme kayıtları, TBMM gizli celse zabıtları, cilt 2 sayfa 157-185, Nutuk sayfa 406-409, Arıkoğlu sayfa 243-245. Başkumandanlığa atanması 3 ay için geçerli olacaktı ama meclis isterse verdiği yetkiyi bu sürenin bitiminden önce geri alabilecekti. Dipnot, yasanın metni için Tansel, cilt 4 sayfa 107, not 46. Bu yasa kabul edilince Mustafa Kemal Başbakan Fevzi Çakmak'ın asaleten Genelkurmay Başkanı olmasını ve Refet Belen'in müdafaa vekilliğine getirilmesini istedi. Meclis bu isteği onayladı ama geçici olarak Refet'e verilmiş olan dahiliye vekilliği için Mustafa Kemal'in adayını reddetti. Dipnot, 10 Ekim tarihinde Fethi Okyar dahiliye vekili seçildi. Goloğlu cilt 4 sayfa 173. Mustafa Kemal kendi adayı Van milletvekili Haydar'ın adı belirtilmeyen bir söylentiye karıştığından bu konuda ısrar etmedi. TBMM gizli celse zabıtları cilt 2 sayfa 180, Arıkoğlu sayfa 245. Daha sonradan Mustafa Kemal Refet'in Genelkurmay Başkanı olmak istediğini söyleyecekti. Bu görev için kendini kanıtlamadığından bu isteğini reddetmişti. Dipnot Nutuk sayfa 391. Gerçekten İsmet ile Refet cephede birlikte başarıyla çalışamıyorlardı. Yeni kurulan düzene göre İsmet doğrudan doğruya Fevzi'ye karşı sorumlu olurken Refet de cephedeki ordunun gereksinimlerini karşılayacaktı. Oldukça zor bir işti. Hem malzeme çok az bulunuyordu hem de farklı kaynaklardan geldiği için silahlara uygun mermileri bir araya getirmek kolay değildi. Rus yapımı bir parti silah ve cephanenin tam da o günlerde deniz yoluyla Zonguldak'a varmış olması iyi bir rastlantıydı. Cepheye silah ve mermi taşıyan kağıdıları götüren kadınların öyküsü İstiklal Savaşı'nın destanlarından biridir. Refet iyi bir örgütçüydü ve Türk ordusunun bundan sonra kazandığı zaferlerde savunma bakanı olarak oynadığı rol çok büyüktü. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 198, Arıkoğlu sayfa 251. Mustafa Kemal başkumandan ilan edilince halka bir bildiri yayınladı. Düşmanın ana yurdumuzun harimi ismetinde boğulacağını açıkladı. Dipnot ATT ve sayfa 413. Ardından sivil halktan istenen malzemeyi 10 madde halinde sıraladı. Her hane ordu için bir kat iç çamaşırı ve bir çift postal verecekti. Ellerinde bulunan kumaş, deri, un, sabun ve mumların %40'ı derhal orduya devredilecekti. Araç sahipleri ordu malzemelerini her ay 100 kilometreden fazla bir mesafeye bedava olarak taşıyacaklardı. Bütün silahlar orduya teslim edilecekti. Tüm atların, arabaların ve motorlu taşıtların 5'te 1'i orduya bırakılacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 414-424. Yaklaşık 10 yıldır savaş ortamında yaşayan ve verimli topraklarının çoğunu yitirip yoksulluğa düşen halk, ellerinde kalan son mallarını vermeye çağrılmaktaydı. 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal Fevzi Çakmak ile birlikte İsmet Paşa'nın Polatlı'daki karargahına gitti. Birlikleri teftiş ederken atından düşüp bir kaburgasını kırdı. Tedavi olmak için Ankara'ya döndü ve ancak 17 Ağustos'ta komutanlık görevine başlayabildi. Dipnot Özerdim sayfa 57. 3 gün önce Yunan birlikleri Eskişehir'deki mevzilerinden çıkıp Ankara'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Türk ordusuyla karşılaşıp onu yok etme kararı 28 Temmuz'da Kütahya'da toplanan bir Yunan savaş meclisinde alınmıştı. Dipnot Llewellyn Smith sayfa 229. Yunanlıların hedefleri karma karışıktı ve Eskişehir'e geri dönme olasılığını da kapsıyordu. Bu takdirde şehrin doğuya giden demir yolunu imha edeceklerdi. Böylelikle Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirmiş olmalarının, Türkleri İzmir yöresiyle Trakya'yı kendilerine bırakmaya zorlayabileceği umudunu taşıyorlardı. Aslında bu boş bir umuttu. Birliklerinin ana gücünü bu girişim için kullanacaklarından, başarısızlık durumunda itibarlarının ve askerlerinin moralinin iyice azalacağını hiç hesaba katmamışlardı. Papoulas bir ay önce Kütahya'da işe yaramış olan çevirme harekatını bir kez daha denemek istedi. Bir kolordu Ankara demiryolunu izleyerek doğuya doğru ilerlerken, iki kolordu da Orta Anadolu yaylalarından güneye doğru inip Türk ordusunun sol kanadıyla çarpışacaktı. Türk askerleri Ankara'nın güneydoğusundaki yaklaşık 900 metre yükseltiye sahip Haymana Ovası'nın kenarında mevzilenmişti. Ovaya yüksekten bakan birçok tepenin arasında en önemlileri, güneydeki Ilıca Vadisi'ne bakan Mangal Dağı ile Küçük Haymana Kasabası'nın batısında yer alan Çal Dağı idi. Türk siperleri Sakarya Nehri'ni izleyerek kuzeyden güneye doğru iniyor ve Ilıca Özü Deresi ile birleştiği noktada doğuya, Ilıca Vadisi'ne doğru ilerleyip dik açı oluşturuyordu. Papoulas, Ilıca Özü Deresi'nin sığ sularını aşarak üçgenin alt kenarına saldırmayı ve kuzeydoğudan Haymana ve Ankara'ya doğru ilerlemeyi planlamıştı. Bu hareket Sakarya Nehri'nin doğu kıyısındaki Türk birliklerinin yolunu kesecekti. Mustafa Kemal karargahını Ankara ile Polatlı'nın neredeyse tam ortasında, ovaya kuzeyden bakan Küçük Alagöz köyünde kurdu. Fevzi ve İsmet Paşaların kurmayları da hemen yakındaki evlere yerleştiler. İki paşa ön cepheleri dolaşıp emirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder, askerlerin moralini yükseltmeye çabalarken kaburga kırığı nedeniyle hareketsiz kalan Mustafa Kemal, bulunduğu Alagöz'den denetimi sağlamaya çalışıyordu. Halide Edip'in onbaşı rütbesiyle orduya katılıp Alagöz'e gelmesine izin vermişti. Mustafa Kemal'le kavga ettikten sonra sürgün yıllarında yazdığı anılarında görgü tanığı olarak başkumandanın ayrıntılara ne kadar dikkat ettiğini, ruh halinin nasıl değiştiğini, amacına nasıl bağlandığını ve aynı zamanda ara sıra yeise kapıldığını da anlatacaktı. Dipnot The Turkish Ordeal sayfa 284-310. Mustafa Kemal bu işe kötü önsezilerle girmişti. Erzurum'daki Karabekir'e çektiği telgrafta meclisin duyguları nedeniyle çarpışmayı Ankara'nın batısında karşılamaktan başka çaresi olmadığını bildirmiş ve vaziyetimiz gayri müsait görülmektedir diye eklemişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 933. Bir İstanbul hanımefendisi olarak Halide Edip karargâhtaki yaşamın ilkel koşullarını görünce şaşırmaktan kendini alamamıştı. Taşra deneyimine sahip bir subay olarak İsmet Paşa'nın görüşü farklıydı. Alagöz güzel bir köydür diye yazacaktı. Garp cephesi karargahı kurmay subaylarla bize yetiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın muharebe esnasında uykusu büsbütün azalmıştı. Sabaha karşı uyurdu. Bütün muharebe devamınca kaburga kemiğinin tedavisi ve ızdırabı onu ayrıca işgal etti. Dipnot İsmet İnönü cilt 1 sayfa 262. Mustafa Kemal'in disiplin altına alınamayan arkadaşı Ayıcı Arif yine yanındaydı. 90 bin Türk askerine karşılık 100 bin askeri savaşa sokan Yunanlıların az da olsa sayıca üstünlüğü vardı. Dipnot Erikan sayfa 713-733.
Ayrım sonu.